Ayrım 10, Altın Aslan, Wilbur Smith, sayfa 95. William Pett, Kanarya Adaları'nın tatlı beyaz şarabından bir yudum alıp geminin kıç tarafındaki kameranın içinde koluyla bir kafiz çizdi. Zevkli dekorasyonu, cilalanmış meşe mobilyaları, harita masasını ve kaptanın misafirine daha fazla alan sunmak için kameranın çatısındaki çapraz kirişlerde bulunan kancalarından çıkarılıp karşı duvara yan yatırılarak yerleştirilmiş karyolayı inceledi. ''Güzel bir geminiz var Kaptan Courtney. Bu standartta bir gemi kayda değer bir meblağ tutmuş olmalı.'' dedi. ''Umarım sormamı kabalık olarak algılamazsınız ama sizin gibi genç bir beyefendi bu parayı nasıl kazanmış olabilir? Miras mı kaldı acaba?'' ''Hayır Bay Pratt,'' diye karşılık verdi Hal. ''Benim mirasım başka bir yerde. Golden Buha el koydum. Onu kalleşlik ve hırsızlık yoluyla kazanmış olan, yalancılığı ve hilekarlığı adet edinmiş bir düzenbazın elinden aldım.'' ''Umarım hepsi bu kadar değildir kaptan. Kulağa muhteşem bir hikaye gibi geldiği için iştahımı arttırdığınızı itiraf etmeliyim.'' ''Ben pek iyi bir hikaye anlatıcısı değilimdir.'' dedi Hal tereddütle. ''Ben eyleme geçerim. Bol keseden atma kısmını ise başkalarına bırakırım.'' Pet meraklanmıştı. Kaptan olacak bu genç züppe onun şahit olduğu kadarıyla en az bir düşmanı alt etmişti. Ve bir adamın düşmanları olduğunda Pet'e yeni müşteri umudu doğuyordu. Samimi bir tebessümle Hal'a bakarak üsteledi. ''Kendinize karşı pek de adil değilsiniz bayım. Tecrübelerime göre sizin gibi denizciler serüvenlerini istekli dinleyicilere aktarmakta hünerlidir. Golden Boh'u elinden aldığınız o alçak kimdi? Hiç olmasa onu söyleyin ve o kimden almıştı?'' Hal isteksiz görünüyordu ama Judith söze girerek Pet'i sevindirdi. ''Hayatım, hikayenin sonunu iyi biliyor olsam da başını bana da anlatmamıştın. Sakıncası yoksa şimdi dinlemeyi çok isterim.'' ''Böyle tatlı birinin ricasını nasıl geri çevirebilirsiniz ki?'' diye ekledi Pet. ''Buradaki varlığımız sizin muzaffer bir kahraman olduğunuzu doğruluyor. Ona hikayeyi anlatmanız yararınıza olacaktır.''
''Devam edin efendim,'' dedi koca Daniel yüksek bir sesle. ''Bay Pet'e Buzzard'ı nasıl kızarttığımızı anlatın.''
Hal içini çekti, sonra teslim olur gibi ellerini havaya kaldırdı. ''Pekala, istediğinizi yapacağım. Bana şarabı uzatabilir misiniz Bay Pet? Konuşarak boğazımı kurutmadan evvel içecek bir şeye ihtiyacım var.'' Hal kendine bir kadeh şarap doldururken düşüncelerini toparladı ve kadehin yarısını içtikten sonra konuşmaya başladı. ''Şafaktan hemen önce saat 4 civarlarıydı. Karanlıkta burnumla bir gemi buldum.''
''Burnunuzla mı?'' diye sordu Pet heyecanla. ''Yani ortalık çok karanlık olduğundan gemiyi size çarpana kadar fark etmediniz mi?''
Hal masanın etrafında kopan kahkahalara katıldı.
''Hayır bayım, gemi bana çarpmadı. Ambarlarında taşıdığı baharatın kokusu burnuma çarptı. Rüzgarda esen bal kadar tatlı o koku fevkalade yoğundu. O sırada artık aramızda olmayan sevgili annemin adını taşıyan, hayatına Hollanda bayrağıyla başlayıp, daha sonra babam Francis Courtney tarafından ele geçirilen güzel gemi Lady Edwina'nın direğindeydim.'' ''Direkten inip babamın yanına koştum ve aldığım koku hakkında onu bilgilendirdim. 2 aydır denizdeydik ve böyle bir anı bekliyorduk. Amsterdam'a dönüş seferinde Cape'e giden Hollanda Doğu Hindistan şirketinin en büyük kalyonlarından biri bize doğru ilerliyordu. Ve babamın elinde kral adına bizzat Şenselye tarafından imzalanmış Hollanda gemilerinin peşine düşüp onları zapt etmesi için görevlendirildiği bir korsanlık fermanı vardı. Çünkü hatırlayacağınız üzere Bay Pet o günlerde İngiltere ve Hollanda savaş halindeydi ve ticaret gemileri meşru hedefti.'' Hal duraksayıp şarabından bir yudum daha aldı. Bu kez araya giren olmadı. Masadaki herkesin dikkati onun üzerindeydi. Kendisi de bu hikayeyi anlatma işinden keyif aldığını fark etti. ''Hint Okyanusu'nun güney sularında yalnız hareket edemezdik. Buzzard ismiyle bilinen Kaptan Cochrane gemisi Gull of Moray ile babamla yan yana yelken açmaya ant içmişti. Fakat haftalarca süren bekleyiş onu sabırsızlandırdı ve bizden bir gün erken ayrılarak kolay lokmalar aramaya gitti. Gull of Moray'in kokusunu almak kolaydı diye yorum yaptı koca Daniel. Buzzard gibi köleleri ambarlarınızda tutarsanız o kokuyu bir daha hiçbir şey temizleyemez.
Kokan köleler değildi dedi Aboli, sahiliyle bıçağını öyle sıkı tutuyordu ki eklem yerleri derisinden fırlayıverecekmiş gibi duruyordu. Pis koku onları köleleştiren insanların ruhundan yayılır.
Aynen öyle diye mırıldandı Hal, ardından hikayesine döndü. Saldırmaya hazırlandığımız geminin adı Standvastic Height, yani cesaretti. Bizden çok daha güçlüydü ve çok daha fazla topu vardı. Boyutları Lady Edwina'dan hayli büyüktü. İnsan gücü olarak fazlaydılar. Filikalarını buha gönderen Kaptan Tromp gibi bizim de ona karşı fazla şansımız yoktu. Fakat babamın daha önceki bir görev sırasında ele geçirdiği Hollanda bayrakları vardı. Onları Edwina'nın dost gemi olduğuna inandırmak amacıyla direğe bunları astırdı. Bu şekilde geminin arkasına iyice yaklaşabilecek ve onu yaydım ateşine tutabilecektik. Çok geçmeden babam ateş emri verdi. Gerçek güç ve cesaret örneğiyle gemiyi ele geçirdi.
''Hikayeyi tam anlatmıyorsun Gundvane'' dedi Aboli.
''Söylenmesi gereken her şeyi anlattım.'' diye karşılık verdi Hal.
''Anlatılmayan kısmını da sorabilir miyim?'' dedi Pet.
''Sen Bowles adında ödlek bir çakal tarafından ihanete uğradık.'' dedi Aboli. ''Lady Edwina'yı kaçırıp düşman gemisine çıkan bizleri orada öylece bıraktı.'' Fakat kaptanın oğlu babasıyla aynı kandan olduğunu gösterip Lady Edwina'yı savaş alanına geri getirdi ve Sam Bowles'la arkadaşlarını esir aldı.
Bir filikayla okyanusa dağılanlarımızı da topladı diye ekledi koca Daniel. Bunu atlama Aboli.
Zafer babama aitti, bana değil diye üstelidi Hal. Gerçi Judith'in bakışlarından, duyduklarından memnun olduğu anlaşılıyordu.
''Bu savaşın ne zaman yaşandığını söylemediniz kaptan.'' dedi Pet.
''1667 yılının Eylül ayının 4. günüydü.'' diye karşılık verdi Hal. ''Tarihi hatırlıyorum. Çünkü bir gün önce geminin seyir defterine ilk kez yazmıştım.''
''Yani 3 yıldan biraz fazla olmuş.'' dedi Pet düşünceli bir şekilde. ''Peki o zaman kaç yaşındaydınız?''
''17 yaşındaydım.''
''Bu kadar genç biri için takdire değer bir icraat.'' Fakat bunların Buzzard denen beyefendiyle ne ilgisi var söyler misiniz?
O bir beyefendi değil bayım. Sizi o konuda temin edebilirim. Fakat kendisi hazinenin kokusunu çok iyi alır ve cesaret hazine doluydu. Ambarlarında balo ve teak gibi Hristiyan topraklarında yetişmeyen ağaçlardan 300 ton keresle bulunuyordu. Sadece bu bile iyi bir ganimet ama bulduğumuz diğer yükün yanında lafı bile edilmez. Gemi aynı zamanda 42 ton baharat taşıyordu. Variller dolusu koşanil, karabiber, vanilya, safran, karanfil ve kakule. Ağırlığınca gümüşten daha fazla para edecek bir hazine.
Fakat gümüş de vardı. 10 bin sterlin değerinde, buna ek olarak 300 külçe saf altın.
Şaşkınlıktan ağzınız açıldı Bay Pet.
Ama dahası da vardı.
''Dağısı mı?'' dedi Pet soluğu kesilerek. ''Al kendine biraz daha içki alırken. Bu nasıl mümkün olabilir?''
''Çok basit. Bu Hollandalı gemide Petrus van der Velde isimli bir yolcu vardı. Zehirli deniz anasına benzeyen şişman, yağlı bir adamdı. Ve Ümit Burnu'ndaki Hollanda kolonisinin bir sonraki idarecisi olacaktı. Babam Hollanda Doğu Hindistan şirketi tarafından ödenmek üzere onun için bir fidye belirledi.'' Altın olarak 200 bin florin veya 40 bin İngiliz sterlini.
Affedersiniz kaptan ama en değerli hazineden bahsetmediniz dedi koca Daniel.
Aksine cesaretin taşıdığı bütün önemli şeyleri saydım dedi Hal sert bir sesle. Daniel'ın neyi kastettiğini çok iyi biliyordu ama o konuya girmeye hiç niyeti yoktu.
Daniel ileri gittiğini fark edip utanarak sessizliğine geri döndü. Hal hikayesine devam etmek üzereydi ama bir kadının şaşmaz sezgilerini hesaba katmamıştı.
''Hikayeni böldüğüm için özür dilerim hayatım.'' dedi Judith. ''Sen unutmuşa benzediğine göre Daniel'a bir soru sormak istiyorum.''
''Elimden geleni yaparım hanımefendi.''
''Çok teşekkür ederim. Sorum şu, gemide Bayan van der Velde diye biri var mıydı?''
Daniel savaşta sinen veya okyanuslardaki dalgalardan, rüzgardan korkan bir adam değildi. Ne var ki Judith masum bir merakla kendisine bakınca gözlerinde korkuya benzer bir ifade belirdi.
Ben sanırım adam evliydi, evet hanımefendi.
Karısını tarif edebilir misin? Genç bir kadın mıydı yoksa yaşlı mıydı?
Bana kalırsa yaşlıdan ziyade gençti.
Pekala, bunu açıklığa kavuşturduğumuza göre eminim Bay Pat diye araya girdi Hal.
Hayır, lütfen sorularınıza devam edin hanımefendi dedi Pat nazikçe başını Judith'e doğru sallayarak.
Judith aynı nezaketle teşekkür ettikten sonra devam etti.
Pekala Daniel, Bay Van de Velde'yi ve genç eşini konuşuyorduk.
Son üç kelimeyi telaffuz ederken Judith'in dudakları muzip bir tebessümle kıvrıldı. Açıkça hala sataşıyordu ve bundan keyif alıyordu.
İsmini hatırlayabiliyor musun?
Kat'la başlıyordu, tam olarak hatırlayamıyorum.
Hal derin bir iş geçirerek konuştu. Katinka. Bayan Van de Velde'nin ilk ismi Katinka'ydı. Şimdi lütfen.
Teşekkür ederim hayatım dedi Judith tatlı bir ses tonuyla. Hafızanı seni yanıltmadığına sevindim. Merak ediyorum da Daniel, Katinka Van de Velde ne kadar doğuş bir isim, güzel bir kadın mıydı?
Bunu söylemek pek kolay değil, öyle değil mi?
Dedikleri gibi güzellik kişiye göre değişir, görecelidir, tıpkı.
Beyaz bir kadın için güzel sayılırdı dedi Aboli küçümser gibi ve Gundvane ondan etkilenmişti. Çünkü o zamanlar genç bir oğlandı ve gerçek bir adamın eş aradığında Afrikalı bir kızı seçmesi gerektiğini henüz keşfetmemişti. Fakat büyüdü ve doğru seçimi yaptı. Yani kendine geldi.
Teşekkür ederim Aboli. Çok güzel konuştun dedi Judith. Ve sonra daha ciddi ama yine de yumuşak bir ses tonuyla. Bize ondan bahsetsene canım. Bana Katinka'yı anlat dedi.
Hal bir kadeh şarap doldurup bir dikişte içti. Çok basit diye karşılık verdi. Gökten düşmüş bir melek gibi altın saçları, menekşe gözleri ve şeytanı bile titretecek kadar kötü ve pis bir kalbi vardı. Kötü bir kadındı ve evet beni cezbetti. Ben de cazibesine karşı koyamadım fakat dersimi aldım. Aboli'nin dediği gibi Tanrı'nın da yardımıyla kendime geldim. Katinka Van de Velde'yle geçirilecek binlerce ömrü seninle bir saniyeye değişmem sevgilim. Şimdi hikayeme devam edebilir miyim?
Elbette dedi Judith. Ne de olsa baştan beri aradığı cevabı tam anlamıyla almıştı.
Bu durumda elimi biraz çabuk tutacağım. Aksi halde bu gece hiçbirimiz yatak yüzü göremeyecek. Evet, Buzzard dediğim gibi havadaki hazine kokusunu alabilen biriydi. Tıpkı benim o baharat kokusunu almam gibi. Cesarete ve hazinelerine el koyduktan kısa bir süre sonra kıyameti koparıp ganimetten kendine düşen payı istedi.
Ama Buzzard siz daha ganimeti ele geçirmeden önce yanınızdan ayrılmıştı dedi Judith bu densizliğe öfkelenerek.
Babam da ona aynen böyle söyledi. Fakat Buzzard anlamak istemiyordu. Hemen Ümit Burnu'ndaki Hollandalılara haber verdi ve onları cesareti tamir ettiğimiz limana getirdi.
Hal son anda kendini durdurdu. Az daha altın ve gümüşü sakladığımız limana diyecekti.
Sayıca az ve çaresizlik diye devam etti. Babam kendisine sadakatle hizmet etmiş adamlarının öldüğünü görmektense teslim olmaya mecbur kaldı. Ve sonra Buzzard babamı işkence ve ölüme mahkum eden alçak bir yalan söyleyerek ne kadar iki yüzlü aşağılık bir hain olduğunu gösterdi.
Nasıl bir yalan söyledi diye sordu Pat. Sir Francis Courtney'nin ıstırap verici ölümünden bahsedildiğinde duyduğu heyecanı bastırmaya çalışarak.
İngiltere ve Hollanda'nın savaş halinde olduğunu ve savaş gereği babamın kral tarafından Hollanda gemilerine el koymakla görevlendirildiğini söylediğimi hatırladınız mı bayım?
Evet dedi Pat, savaşın kendisini de hatırladığım gibi.
Güzel, sonra babam savaş gereği cesarete saldırdı. Ne var ki Der Ruyter komutasındaki Hollanda filosunu 3 ay evvel Thames'ten kraliyet donanmasının toplandığı Chatham tersanelerine yelken açtığını, bir düzineden fazla gemiyi yakıp amiral gemimiz Royal Charles'a el koyduğunu ve majestelerini buruk ve onur kırıcı bir barışa mecbur bıraktığını bilmiyordu.
Yani Lady Edwina Hollanda gemisine saldırdığında aslında savaş bitmişti. Elbette biz bunu bilemezdik. Babam bir centilmen olarak bunu bilmediğine dair yemin etti ve Hollandalı komutan Albay Schroeder bunu kabul etti. Schroeder aileme düşmandı ve sonunda onu öldürdüm ama daima şerefiyle savaştı. Ancak babamın açıklaması için bir tanık bulduğunda mutlu oldu. Bizimle birlikte yolcu ettiğini bildiği Buzzard'a babamın doğruyu söyleyip söylemediğini sordu. Ama Buzzard hal devam etmesinin mümkün olamayacağını fark etti. Bu hatıralar fazlasıyla acı vericiydi ama koca Daniel sessizliği bozdu.
''Yalancı, aşağılık İskoç, barış ilan edildiğini Sir Francis'e bizzat ilettiğini söyledi. Sözde Frankie, kendisi de denizlerdeki en iyi ve onurlu bir adamdır, bu haberi aldırmayıp yine de kendisine ganimet arabaya çıkacağını söylemiş. Bu iğrenç bir yalandı ama peynir kafalılar ona inandılar ve bu da kaptanın hayatına mal oldu. Hepimiz tutsak edildik. Gull of Moray'in esir ambarında zincirlendik.'' Buzzard bize bakıp böbürlenerek daha sonra bizi sıradan suçlular gibi ağır cezaya mahkum ettikleri ümit burnuna gitti. Yediğim kırbaçlardan dolayı sırtımda hala yaralar var. Sende de oldu ne biliyorum Aboli ve sizde de kaptan.
Evet dedi Hal, sesi duyguluydu. Ben de o yaraları hala taşıyorum.
Ama biz bizim olanı geri aldık öyle değil mi? Beyefendiye bunları da anlatsanıza.
Ne oldu ki diye sordu Pet.
Babam infaz edildikten sonra kahrolası Hollandalılar onu asıp dört parçaya ayırdılar. Kaçmayı başardık ve Hollandalıların bizi ilk yakaladığı koya gittik.
Neden oraya geri döndünüz?
Benim kendimce nedenlerim vardı. Bunlardan biri de Buzzard'ın orada olmasıydı.
O halde onun da kendi nedenleri vardı dedi Pat. Vefalı oğlu ne derse desin Francis Courtney ve Buzzard'ı bir araya getiren hazineyi düşündü. Ve o nedenlerin ne olduğuna dair kesin bir sonuca vardı.
Evet dedi Hal, fakat durum beklediğimden daha karmaşıktı. Kaçışımızın ardından Schroeder itibar kaybetmiş, sevgilisi Katinka van de Velde'nin yanına gitmiş ve daha sonra duyduklarıma göre onu koloninin işkencecisi ve celladı ağırkanlı John'la yatakta basmıştı.
Demek gerçekten kötü bir kadınmış dedi Judith.
Şeytanın kadın biçimine bürünmüş haliydi diye karşılık verdi Hal. Katinka ile karşılaştırıldığında sırf zevk için kendini satan Roma İmparatoriçesi Messalina bir rahibe kadar saf kalır. Fakat ettiğini buldu. Schroeder öfkeye kapılarak onu öldürdü. Sonra da kaçıp kaptan Christopher Level'in kumandasındaki Ümitburnu limanında yatan Golden Buha kapağı attı.
Sessizce oturan Will Stanley, kötüler tarafından haksızlığa uğrayan iyi bir adam daha dedi. Hal hikayesini anlatırken, beni affedin hanımefendi ama o peynir kafalı albay geldiğinde Buh'da görevliydim.
Hal yanlışın varsa düzeltebilirsin. Buh'daki askerlerden biri de gemiyi yaptıran adamın oğlu Viscount Winterton'dı. O ve Schroeder zar oynadılar. Schroeder sahip olduğu tüm parayı ortaya koydu. Ama zarlar Winterton'ın lehineydi. Bunun üzerine Schroeder onu hile yapmakla suçladı ve düello talebinde bulundu dedi.
Bu doğru diye karşılık verdi Stanley. Kaptan Levalin gemimde düelloya izin veremem. Karaya çıkana kadar bekleyin dedi.
Fakat daha sonra korkunç bir fırtına patladı ve gemiyi paramparça etti. Biz de o koya çekilmek zorunda kaldık. Yani Gull of Moray'in demirli olduğu yere diye tamamladı Hal. Düello gerçekleşti ve Schroeder Winterton'u öldürdü. Sonra da Buzzard Level'ini kandırıp onu Buh'tan def etti ve iki gemiye birden sahip olduğu için kendini çok akıllı sanmaya başladı. Fakat biz Lady Edwina'dan Hollandalıların yaptıklarından hayatta kalan küçük bir grup son gülen olduk. Çünkü olayın hemen arkasından koya vardık. Buh'u ve hayatta kalan mürettebatının çoğunu yanımıza aldık. Buzzard'ı da öfkeden deliye dönmüş halde kıyıda bıraktık. İşte böylece bu harika geminin kaptanı oldum. Fakat yemin ederim onu ilk fırsatta gerçek sahibi Winterton'a geri vereceğim.
Buh'u Albay Schroeder'i öldürdüğünüzde mi aldınız Kaptan Courtney?
Hayır, bu daha sonra. Habeşistan seferi sırasında oldu.
Peki ya Buzzard hala başkalarının hazinelerini mi didikliyor?
Buna ben cevap verebilirim dedi Judith.
Buzzard öldü. Gull of Moray düşman gemilerine açılan ateşle yanarken o da yanarak öldü. Biliyorum çünkü öldüğünü gördüm ve umarım hala cehennem ateşlerinde yanmaya devam ediyordur.
Hak edilmiş bir son olduğuna eminim. Fakat itiraf etmeliyim ki hikayenizdeki küçük bir detay bende merak uyandırdı.
Buzzard sizin onu bulduğunuz yerde aradığı şeyi bulmuş muydu?
Pardon ama kastettiğiniz şeyi anlayamadım dedi Hal. Halbuki Petty gayet iyi anlamıştı ama bu konuyla ilgili yanıt vermeye niyeti yoktu.
Buzzard'ın tıpkı sizin gibi o koyda olmasının kendine göre sebepleri olduğunu söylemiştiniz. Yanlışsam düzeltin. Babanızın hazine dolu gemiyi ele geçirdikten sonra gittiği koydan bahsediyoruz öyle değil mi?
Aynı koydan bahsediyordum evet.
Pekala, şüphelerime göre bu Buzzard tuhaf bir şekilde babanızın ele geçirdiği ganimetin bir kısmını bu koya sakladığına inanmış.
Öyle sanmış olabilir. Suyun yükseldiği noktalarda kumların kazılmasını emretmiş hatta. Bir şeyler aramış olmalı. Ama sizi temin ederim, babam o koya herhangi bir şey gömmedi. Bana bununla ilgili bir şey de söylemedi. Yani bir başkası oraya gümüş, altın veya başka hazineler gömmediyse, Buzzard hem kendi vaktini hem de adamlarının emeğini boşa harcamış demektir. Ayrıca kendisi öldü.
Pat, bu ölümün meseleyi çözüme kavuşturduğu konusunda hepimizin hemfikir olduğundan eminim dedi ve az evvel söylediklerine destek ararcasına etrafına bakındı. Aslında Kaptan Hal Courtney ile o sahilde bulunmuş adamların yüzlerine bakıyordu. Daniel ile Stanley'nin gözlerini kaçırdıklarını fark etti. Aboni ise boş bakan kara gözlerini ona dikmişti. Pat bu bakışlarda Afrikalı'nın muhakkak bir şeyler sakladığını görebiliyordu.
Hal yemeğin bittiğini ilan edip mürettebatına gece için talimatlar verirken, Pat ev sahibi ve sahibesine iyi geceler dileyerek kendisine tahsis edilen küçük ama temiz kameraya doğru ilerledi. Kamerada kapı kapandığında ancak bir hamak asacak kadar yer kalmıştı. Pat hamağa tırmanıp uzandı ve boş gözlerle tavanı seyre daldı. İşkenceyi ve neden işkence yapılacağını düşünüyordu. Cevap gün gibi açıktı bir şeyler bulmak için. Hollandalılar tecrübelerine istinaden zalim ve gaddar olarak anılmayacak bir ırktı. Nasıl bir açıklama umarak bir insanı işkenceyle öldürmüş olabilirlerdi? Savaş zamanı olmadığına göre işin içinde askeri sırlar ya da stratejiler de olamazdı. İşkence gören kişi değerli şeylerle dolu büyük bir gemiyi yakın zamanda ele geçirmiş biriydi. Belki de o kıymetli şeylerin hepsini ya da bir kısmını Hollandalılardan saklamayı başarmıştı. Ve adamlar onların nerede olduğunu öğrenmek istemişti. Pat bu bakış açısının akıllıca olduğuna karar verdi. Bu varsayımın mantıklı olduğunu düşünüyordu. Buzzard bir şey bulsaydı Courtney muhtemelen bundan bahsederdi. Çünkü bu durumda ya hazinesini Buzzard'dan geri almaya çalışır ve doğrudan evine İngiltere'ye giderdi ya da hazineyi Buzzard'a kaptırırdı. Öyle olsa Courtney adamın hainliğini vurgulamak için bunu uzun uzun anlatırdı. O halde hazine vardı ama henüz ellerine geçmemişti. Mürettebat ya da en azından Courtney'nin en kıdemli ve en güvendiği adamları hazineyi biliyorlardı. Ama onun nerede olduğunu bildiklerini sanmıyordu. Hayır bu mümkün değildi. Bunu bilen tek bir kişi olabilirdi. Courtney, Aboli denen o kara maymuna çok güveniyordu. Adamın bakışları bir şeyler sakladığını fazlasıyla belli etmişti. Öyleyse teoride gizli servetin yerini belirlemek mümkündü. Böyle bir bilgi hatırı sayılır miktarda para ederdi. Fakat keşfinden başkasının faydalanmasına neden izin verecekti? Neden hazinenin peşine kendisi düşmesindi ki?
10. Ayrımın sonu. Sayfa 105.